Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırladı, yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik masada Gülşah Turgut Rahmanoviç sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra, hoş bulduk.
Rum elçisinin Hazreti Ömer'den etkilenmesi konusuna
bahsine devam edeceğiz.
Evet, geçen hafta işlemiştik, bu hafta ona da devam edeceğiz. Fakat iki parmağını iki gözünün üzerine koyunca bir şey görebilir misin, insaf et. Sen görmesen de dünya yok değildir. Kusur ancak şom nefsin parmağında. Kendine gel, gözünden parmağı kaldır da ne istiyorsan gör. Ümmeti Nuh'a nerede sevap dediler? Nuh, görmemek için elbisenize büründüğünüz cihette. Elbiselerinize bürünüp yüzünüzü başınızı sardığınızdan gözünüz olduğu halde görmediniz dedi. İnsan gözden ibarettir, geri kalansa deridir. Gözde dostu gören gözdür. İnsan dostu görmeyince kör olsun daha iyi. Böyle adam Süleyman bile olsa karınca ondan yeğdir. Bu yepyeni sözler Rum elçisini aşka getirdi. Ömer'i görme iştiyakı arttı. Gözünü o padişahı aramaya dikti. Eşyasını da kaybetti, atını da. O iş erinin ardına düşmüş, her tarafta koşmakta delicesine onu aramaktaydı. Dünyada böyle adam da olur mu ki? Cihanda can gibi gizlenmiş diyordu. Candan kul olmak için onu aradı. Şüphesiz arayan bulur. Bir kadın onun yabancı olduğunu anladı. Ömer'i aradığını sezip, işte şu hurma ağacının altında dedi.
Evet Sümeyra Hanım. Hatırlanacağı üzere, dinleyicilerimiz de hatırlayacağı üzere geçen hafta Rum Kayser elçisinin Hazreti Ömer'i Medine'ye de gelip aramaya başlamasını anlatmaya başlamıştık ve yarım kalmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Medine'ye gelip Hazreti Ömer'i sormaya başladığında ona bir takım sözler de söylüyorlar Medine ahalisi. Bu okuduğumuz bölümde onlardan bahsediliyor. Bunlardan bir tanesi de şu, diyor ki, sen görmesen de dünya yok değildir. Kusur ancak şom nefsin parmağındadır diyor Hazreti Mevlana Medine ehlinin anlattıklarını anlatırken. Aslında buradaki söz şundan ileri geliyor. Rum elçisi Medine'ye geldiğinde bambaşka bir toplumla karşılaşıyor. Kendi toplumdaki düşüncelerinden, kendi toplumdaki inançlarından bambaşka bir düşünceyle ve bambaşka bir hayatla aslında karşılaşıyor. Ve bunun da şaşkınlığı içerisinde aslında. Ve Hazreti Ömer'le ilgili olarak duyduğu şeyler de kendini ne yapıyor? Bir çeşit şoka sokuyor ve böyle bir insan olur mu diye de düşünmeye başlıyor. Ve böyle bir insan olamayacağı gibi bir kanaat de ishal ediyor demek ki. Ve burada Medine ahalisi ona diyor ki, yani sen görmesen de dünya yok değildir. Senin bulunduğun bölgede belki böyle insanlar yoktu. Böyle Allah dostu insanlar yoktu ya da başka bir hayat tarzı sürdüren, başka bir inanç ve düşünce tarzı sürdüren insanlar yoktu ama sen oradan bunları görmüyorsun diye böyle insanların olmadığı anlamına gelmez. Ve misal olarak diyor ki, gözünün önüne iki parmağını getirdiğinde ne yapamazsın? Dünyayı görmezsin. Aslında ufacık iki parmak senin gözünün önüne geldiği zaman dünyayı görmene engel oluyordu. Hatta hatırlanacağı üzere Mevlana Hazretleri başka misal de veriyordu. Kirpiğimizin bir tanesi uzadığında bile dünyayı göremez hale geliyorduk. Yani basit bir kirpik bile dünyayı görmemize mani oluyordu. Ama bizim dünyayı görmemiz, görmeyişimiz onun yok olduğu anlamına gelmiyor. Dünya var. Bizim dışımızda bir gerçeklik var. Biz bu gerçekliği görsek de var, görmesek de var. Tabii bunun temel sebeplerinden bu cümlenin arka planına baktığımız zaman inanmak bazı insanların işine gelmiyorlar. Bazı insanlar Allah, cennet, cehennem, melaike gibi görünmeyen kavramlara, görünmeyen varlıklara inanmakta zorlanıyorlar. Özellikle bu materyalizmin güçlü olduğu dönemlerde insanlar sadece biyolojik yanlarının fark ettiği, gördüğü nesnelerin varlığını kabul ediyorlar. Ve biz daha önceki derslerimizde çokça dile getirmiştik. Bir kere daha söylemekte bir mahsur yok. Bizim gençliğimizde işte materyalist gençler vardı. Onlarla biz çokça tartışırdık. Onlar da derlerdi ki, biz gözümüzle gördüğümüze, elimizle tuttuğumuza inanırız. Bunun dışında başka şeyler olmaz. Mesela biz onlara kiramen katibin melekleri vardır. İnsanların yapıp ettiklerini kaydederler. Hiçbir şey gizli kalmaz diye anlattığımızda Ya nasıl olacak böyle bir şey? Üstelik de ne varlıkları var, ne kalemleri var, ne defterleri var diye itiraz ederlerdi. Ama bugün geldiğimiz noktada bu kameralar sayesinde hiçbir şey gizli kalmıyor. Neredeyse kiramen katibin melekleri insanlar tarafından da icat edilmiş. Herkesin yaptığı ortaya çıkıyor. Bugün televizyon haberlerinde çokça bunu görebiliyoruz. Demek ki İlla kağıt kalemde bulunması gerekmiyor. Bizim herhangi bir şeyin varlığını kabul etme işimiz onun yok olduğu anlamına gelmiyor. Sen gözünün önündeki parmağını kapatıp dünyayı görmesen de dünya vardır. Şöyle bir misal de biz her zaman verirdik. Yani biz mesela kendimiz diyelim ki herhangi bir Avrupa şehrini ya da uzak doğudaki herhangi bir şehri gidip görmedik. Yani şimdiki gibi televizyonların olmadığı dönemleri de düşünelim. Sadece ismini duyuyorduk. Onun dışında başka bir şey görmüşlüğümüz, bilmişliğimiz yoktu. Biz kalkıp desek ki yani işte Pekin diye bir şehir yoktur kardeşim desek inandırıcı olur mu? Yani biz görmesek bile o Pekin'in var olduğunu ne yapmaz? Ortadan kaldırmaz. Mevlana Hazretleri bunu anlatmaya çalışıyor. Sen görmesen de dünya yok dedi. Yani sen inanmasan da Allah, ahiret, cennet, cehennem, melaike gibi varlıklar vardır diye bunu anlatmaya çalışıyor. Çünkü inanmazdan önceki insanların zahirci ve lafızcı yaklaşımları bir takım manevi varlıkların varlığını inkar etmeye yetiyor. Yine burada üzerinde durmamız gereken beyitlerden bir tanesi, mısralardan bir tanesi şudur. Ümmeti Nuh'a sevap nerededir dediler. Nuh görmemek için elbiselerinize büründüğünüz cihette buyurdu. Şimdi aslında bir çeşit Nuh'un kavmi Nuh'la dalga geçiyorlar. Diyorlar ki yani sen şimdi sevaptan bahsediyorsun. Yaptığımız iyi işlerin bize mükafatın olacağından bahsediyorsun. O nedir ki yani hangi işi yapsak biz sevap alırız tarzında bir soru soruyorlar. Aslında onların niyeti burada Nuh Aleyhisselam'la alay etmektir. Onunla dalga geçmek istiyorlar. Bu mevzu Kur'an-ı Kerim'de Nuh Suresi 5. ve 7. ayet kerimelerinde şöyle dile getiriliyor. Estağfirullah. Nuh, Rabbim ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Benim davetim onların inkarlarını artırmaktan başka bir işe yaramadı. Günahlarını bağışlatmaları için sana davet etsem de onlar kulaklarını tıkadılar, örtülerini gözlerinin önüne indirdiler, direndiler ve çok böbürlendiler diyor Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede. Şimdi burada örtüsüne bürünmek bizim hemen zahir anlamda anlamayalım. Yani elbise giyinmek anlamında ya da başımızın üzerine bir örtü koymak, böylece de dünyayı görmemek olarak anlamamak lazım. Aslında insanın çevresi dediğimiz, onu çepeçevre saran ve hakikati görmesine mani olan bir durum da söz konusudur. İşte bu insanı bir şey zindana hapseden unsurlar vardır. Onlardan bir tanesi de toplumdur ve çevredir. Gerçekten de insanların önemli bir kısmı bulunduğu şartlarda, bulunduğu çevreden sıyrılarak, onlardan bağımsız olarak hakikat arayışı içerisine giremiyor biliyorlar. Ve onların o çevreden koparak, müstakil olarak hakikatin peşine düşmeleri gerçekten zor bir şeydir. Bugün de mahalle baskısı olarak, geçmişte sosyolojide toplum baskısı olarak ifade edilen şey aslında insan özellikle sosyolojik bir varlık olması münasebetiyle insanın çevresinden kurtularak bağımsız biçimde hakikati aramasına engel oluyor. Büyük bir engeldir bu. Birçok insan aslında doğruyu bildiği halde o doğruyu ne yapamıyor? Çevresinin yanlış anlayacağından, çevresinin kendisini tenkit edeceğinden, kendisiyle alay edeceğinden korktuğu için hakikatin peşine düşemiyor. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber'in dedesiyle ilgili de böyle bir rivayet vardır. O da aslında iman etmek istiyor ama diyor ki Mekkeli kadınların diline düşmekten ya da Mekke'deki insanların diline düşmekten endişe ettiğini dile getiriyor. Bu yüzden inanmadığını söylüyor. Bugün de bunun böyle olduğunu çokça görebiliyoruz aslında. Birçok insan aslında kendi içinde bulunduğu topluluğun yaptığı fiillerin yanlışlığını pekala görebiliyor. Ama oradan çıkması, oradan kurtulması çok kolay olmuyor. Bu yüzden bir örtüden bahsediyor Mevlana Hazretleri. Başının gözlerini örtmesi, önünü kapatması olarak ifade ediliyor. Bu minver üzere yine Müddessir suresinde Allah Hazreti Peygamber'e şöyle buyuruyor. Ey örtüsüne bürünen, kalk uyar, Rabbini tekbir et, elbiseni temizle. Buradan da aslında biz Mevlana Hazretleri'nin sen görmesen de dünya yoktur ya da görmemek için elbiselerinizi üzerinize örttüğünüz beytiyle bağlantı kurarak Hazreti Peygamber'in de aslında çevresinden kurtulması gerektiğini, onların tepkilerinin, onların kendisine karşı gösterecekleri karşı tepkinin ne olduğunu üzerine durmaksızın artık kalkıp çevredeki insanları uyarması ve Allah'a tekbir etmesi isteniyor. Buradaki ey elbisesine bürünenle ilgili olarak bizim tefsir kitaplarımızda şöyle rivayetler var. Bu da işin unutulmaması gereken bir yanıdır elbette. O da şu, Hazreti Peygamber ilk vahyi aldığı zaman eve geliyor ve diyor ki benim üstümü örtün diyor hanımına. Validemiz Hazreti Hatice üstümü örtün diyor ve bu karşılaştığı şeyin ne olduğunu bilmediğinden dolayı bir tereddüt geçiriyor. Bunun üzerine bu ayet-i kerime geldiğinde bundan bahsettiği söyleniyor. Ama bunun bir de mecazi anlamı vardır ki o da Mekke'de bir toplum var. Toplumun kendi kültürü var, kendi anlayışı var ve o kültürün içerisinde aslında adeta insan kapatılmış vaziyette ve ondan çıkıp ondan kurtulup da müstakil bir şeyin, hakikatin davetçisi ve müstakil bir hakikatin aracısı olmak öyle çok kolay bir şey değildir. Ve Allah Hazreti Peygamber'e bunu da söylüyor. Diyor ki ey üstüne bürünen kalk uyar Rabbini tekbir et. Biz aslında hakikat neyse onu topluma söylemekten asla çekinmememiz gerekiyor. Ve önce hakikati hatta söylemekten de önce hakikati görmek önemli bir şey. Toplumdaki bizim önümüzü kapatan, çevreleyen unsurlardan kurtularak hakikatin peşine düşmek ve doğruyu yakalamak, sonra da bu doğruyu başkalarına söylemek gibi bir gayretimizin olması gerekiyor. Burada yine üzerinde durmamız, Mevlana Hazretleri'nin beyitlerinden üzerinde durmamız gereken hususlardan bir tanesi de şudur. İnsan gözden ibarettir. Geri kalan ise deridir. Gözle dostu gören gözdür diyor Mevlana Hazretleri. Bu da bu üzerinde durmamız gereken, yorumlamamız gereken beyitlerden bir tanesidir. Tabi burada insan gözden ibarettir dediğimiz zaman hemen bizim normal gözümüz, biyolojik gözümüzü anlamamamız lazım. Göz aslında iki türlüdür. Belki de üç türlü de denebilir ama biz hiç olmazsa iki türünden haberdar olmamız lazım. Bunlardan bir tanesi bizim işte toplumda baş gözü dedikleri normal biyolojik gözümüz. Orada fizik dünyayı görürüz, fizik dünyayı anlar ve kavrarız. Bir de kalp gözü dediğimiz bir şeyden bahsediyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman şöyle ifadelerle karşılaşırız Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki onlar gözleri var görmezler. Yine başka bir yerde onlar akılları var görmezler ifadesini kullanıyor Kur'an-ı Kerim. Yine başka bir yerde kalpleri var görmezler diyor. Yani görme fiilini kalbe atfediyor. Bazı insanlar, işin hakikatini bilmeyen bazı insanlar da işte Kur'an-ı Kerim'de bir yanlış bulduklarını zannediyorlar. Diyorlar ki işte Kur'an-ı Kerim kalbin görmesinden bahsediyor. Halbuki görmek kalbe ait bir şey değildir. Göze aittir, bir hassadır diyorlar. Bu ise işin zahirini görmekten ibarettir. Çünkü kalbin görmesi de sezgi diye isimlendirdiğimiz, batılı filozofların da kullandığı bir terimdir aslında. Hatta sezgi, yani kalbin görmesi normal gözün görmesinden daha evladır, daha üstün bir şeydir. Bir de dış dünyayı doğru olarak anlama ve kavrama söz konusu edildiğinde aslında bizi en çok yanıltacak olan şey biyolojik gözümüzdür. Hele hele yaşımız ilerlediği zaman baktığımızda ne yaparız? Önümüzdeki koca koca yazıları bile görmekte zorlanırız. Dolayısıyla biyolojik gözümüzün gördüğünü zannettiği şey dış dünyada birebir aynısı olmayabilir ve bizi en çok o yanıltabilir. Akıl gözü dediğimiz şey ise daha aslında doğru, daha dış dünyayı daha doğru kavramamızı sağlayan bir şeydir. Bu yüzden de bizim Mevlana'nın insan gözden ibarettir ifadesini İnsan görmekten ibarettir, fark etmekten ibarettir, kavramaktan ibarettir, anlamaktan ibarettir biçiminde anlamamız gerekir. Gerçekten de biz başta kendimiz olmak üzere dış dünyayı olduğu gibi kavramak ve görmekle mükellefiz. Çünkü hem dış dünyayı kendi hem de iç dünyamızı olduğu gibi görmezsek, olduğu gibi kavrayamazsak o zaman yapacağımız fiillerimizde, işleyeceğimiz işlerimizde doğru dürüst bir iş ve fiil gerçekleştirmiş olmayabiliriz. Çünkü yanlış bilgi üzerine inşa edilen fiillerin yanlış olma ihtimali, bizi kötüye götürme ihtimali daha çoktur. Burada üzerinde durulması, Mevlana'nın üzerinde durduğu hususlardan birisi de gözle dostu gören gözdür ifadesini kullanırken şuna dikkat ediyor. Biz Müslümanlar olarak her zaman şunu görürüz. Dış dünyaya baktığımız zaman her yerde, her fiilde ve her nesnede aslında Allah'ı görürüz. Nasıl Allah'ı görürüz? Allah'ın zatını elbet görmeyiz. Ama Allah'ın varlığını ve Allah'ın yaratıcılığını, Allahsız bir evrenin olmayacağını her zaman görebiliriz. Bir Müslüman bahar geldiğinde tabiata baktığında, bunu daha önceki derslerimizde de hep söylemiştik, yine tekrar etmekte bir beis yoktur. Oradaki çeşitliliği gördüğümüzde, rengarenk çiçekleri gördüğümüzde ve envai çeşit hayvanları ve bitkileri gördüğümüzde ne yaparız? Allah'ın gücünü ve kuvvetini görürüz. Çünkü işte Mevlana'nın sözünü ettiği dostu görmek böyle bir şeydir. Dostu görmek gerekiyor bu anlamda. Yine burada üzerinde durmamız gereken hususlardan bir tanesini diyor ki gözünü o padişahı aramaya dikti, eşyasını da kaybetti, atını da. Elçiyle ilgili olarak bahsettiği şey şu. Önceki girizgah kısmında demiştik ki buradaki Hazreti Ömer'den kastedilen şey Mürşid-i Kamil'dir. Rum elçisinden kastedilen şey de mürittir. hakikati arayan, hakikatin peşinde olan, iradesini bu yönde sarf etmiş olan mürittir, irade sahibidir demiştik. Burada da birisini hoca olarak tayin ettiğinizde, birisinin ilminden istifade etmek istediğinizde ya da birisinin irşadından istifade etmeniz gerektiğinde nasıl davranmanız gerektiğini bize anlatan bir durum söz konusudur. O da şudur, bir kere siz eğer birisinin alimliğini yani muallimliğini ya da mürşitliğini kabul ettiğiniz zaman mutlaka bütün dikkatinizi onun üzerine vermeniz gerekiyor. Ondaki ilmi ya da ondaki irşadı alabilmek için özel gayret göstermemiz gerekiyor. İlginizi hem mürşide ya da muallime hem de dış dünyaya aktardığınız takdirde onun ilmini kendinize, iç dünyanıza almanız biraz zor bir şeydir. Bu sebeple de Mevlana Hazretleri diyor ki eşyasını da kaybetti, atını da kaybetti diye bunu anlatıyor. Bizim mutasavvıflarımız da eski ile ilgili olarak derler ki işte mürit, mürşidin elinde gazlar önündeki mevt gibidir, mevta gibidir derler. Çünkü onundaki ilmi almak istediğinizde böyle yapmak zorundasınız. Eğer ondaki ilmi almak istemiyorsanız, ondaki rüştü almak istemiyorsanız dilediğiniz gibi davranabilirsiniz. Ondaki rüştü ya da ilmi almak istediğinizde kendinizi ona vereceksiniz. Ben öğretmenim. Kendim de biliyorum yani öğrencilik de yaptım geçmişte. Gerçekten de bir hocaya anlattıklarına dikkat ederseniz, kendinizi teksif ederseniz, ona büyük bir ilgi gösterirseniz onun ilminden istifade edebiliyorsunuz. Onu can kulağıyla dinlemezseniz eğer, ona kendinizi teslim etmezseniz bunda bir hakikat vardır, bunda bir gerçeklik bilgisi vardır. Ben bu bilgiyi elde etmeliyim diye peşine dolanmazsanız ondaki hakikati olduğu gibi alamıyorsunuz.
Bir de hocam şimdi şöyle mürşit, müridin hangi yoldan geçeceğini daha önce tecrübe etmiş bir kişi. Dolayısıyla neyle karşılaşacağını bildiği için yolu en iyi bilen o.
Evet.
Mürid hiçbir şey bilmiyor. Dolayısıyla kendisini teslim etmesi gerekiyor.
Eyvallah, bu söylediklerinizden şu misali de verebiliriz. Hani biz turistik bir gezi için gitmek istediğimiz yerlerde bile ne yaparız? Rehbere itibar ederiz. Evet. Yani rehberin bizi götüreceği yerlere gideriz. Mesela şunu bazı insanlar da söylüyor ama rehbersiz de gidip gezebilirler. Ama rehbere genelde itibar ediyorlar. Sebebi nedir? Daha önce oraları biliyor, oralarla ilgili olarak bir bilgiye sahip, nereye gidilmesi gerekir, nereye dikkat edilmesi gerekir, neleri araştırılması gerekir, bunu rehberden ne yapabiliyorlar, öğrenebiliyorlar. Bu da bunun gibi bir şeydir. Yani bunu yatsımanın, bunun aleyhinde söz söylemenin bir anlamı yok.
Bu körü körüne bir bağlılık değil.
Eyvallah, bu tabii elbette körü körüne. Zaten İslam hiçbir zaman hiç kimsenin bir başkasına körü körüne bağlılığından bahsetmez. İnsanın da Allah'a körü körüne bağlılığından bahsetmez İslam. Biraz sonra onun mevzusu da gelecek. Yani biz iradi olarak Allah'a bağlanıyoruz. Yani Allah'tan bilgi almak için ya da Allah'a kulluk etmek için biz bunu iradi olarak yapıyoruz. Gayri iradi değil, şuursuz biçimde onun peşinde gitmiyoruz. Zaten İslam hiçbir zaman bunu istemiyor. Ve bunun karşılığı da yoktur. Yani gayri iradi olarak yapacağınız hiçbir işin karşılığı yoktur. Biz mutlaka iradi olarak işleri yapmak zorundayız ve iradi olarak bilginin peşinde gizlenmiş durumundayız. Şimdi bunun sonucunda bütün bu anlatılanlardan sonra Rum elçisi diyor ki dünyada böyle adam da olur mu ki cihanda can gibi gizlenmiş görünüyordu. Şimdi aslında gerçekten de normal ilişkilerde bakarsanız, normal hani gündelik hayata bakın, kendisinden emin olmuş, kendisini artık her şeyi hazmetmiş insanların göz önünde bulunmak gibi bir dertleri yoktur. Onlar böyle bir şey peşinde koşmazlar. Yani göz önüne çıkmak gibi bir gayretleri yoktur. Kim ki göz önüne çıkmak istiyor, görünmek istiyor, ortalıkta bulunmak istiyor. Aslında onun olgunluğuyla ilgili olarak bir şüphe duymamız lazım. Bu yüzden hakikaten kendisine emin olan insanların, büyük insanların, büyük alimlerin hiçbir zaman göz önünde bulunmak gibi bir şeyler olmaz. Onlar hep gizlenirler aslında. Çok da ortaya çıkmazlar. Çünkü bunlar cevher gibidir. Bunlar değerli taşlar gibidirler ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar aslında cevherden anlayan, inciden, mercandan anlayan kuyumcuların kendilerini fark edeceğini bilirler. Ve böyle insanlar hakikaten onlar tarafından fark edilirler. İşte biz de böyle insanlar peşinde koşmalıyız. Tabi buranın hikayesinde bir şey de var. Baştan sona şunu hatırlamakta fayda var. Hazreti Ömer Medine'de Müslüman topluluğun lideridir, emirin, müminindir. Yani kendisi aslında bir devlet başkanıdır bugün itibariyle söyleyecek olursak. Ama bir hurma ağacının altında uyuyor. Böyle bir insan daha önce görmemiş elçi. Çünkü onun geldiği memlekette kayserler, hükümdarlar gösteriş peşindedirler. Onlar varlıklarını ortaya koyabilmek için ihtişamlı hükümranlıklarını, ihtişamlı krallıklarını ortaya sergileyebilmek için yapmadıkları davranış tarzı yoktur. Halbuki burada böyle bir şey yok. Çünkü hakikate sahip insanlardır. Hazreti Ömer ve işte o dönemde ondan ondan sonraki diğer halifelerimiz de hakikate sahip insanlardır ve göz önünde gözükmek için, başkalarının dikkati çekmek için böyle davranışlar sergilenmez. Hatta yeri gelmişken şunu da kısaca anlatalım. Bir gün Hazreti Ömer'e Hazreti Ayşe validemizin gelip şöyle söylediği rivayet ediliyor. Diyorlar ki ya Ömer, yani artık sen bir devlet başkanısın, dışarıdan elçiler geliyor seni. Birazcık böyle üstü el ayağı düzgün şeyler giyinsen, birazcık hani onların yaptığına benzer azıcık bir şey yapsan diye teklifte bulunduğu rivayet ediliyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer günlerce ağlıyor. Diyor ki ben de ne kötülük gördün ki bana bunu teklif ediyorsun. Hazreti Peygamber böyle bir şey yaptı mı ki ben yapayım diye bunu sözden çok alındığı söyleniyor. Rivayetlerde böyle bir şey söz konusu. Gerçekten de Müslüman insanlar hükümdar bile olsalar normal halk gibi yaşarlar. Halkın içerisinde hayatını sürdürürler. Onlardan ayrı bir hayat sürdürmezler. Ve göze batmak için, göz önünde gelmek için, iktidarlarını sürdürmek için de olağanüstü gayret falan göstermezler. Çünkü onlar daha büyük bir iktidarın sahibidirler. Daha büyük bir nimetin sahibidirler. Çünkü Allah onlara ikram edecektir. Allah onları cennetlere yerleştirecektir. Onun yanında bu dünyadaki gücün, kuvvetin, iktidarın ne ehemmiyeti vardır ki? Bu yüzden de bizim İslam düşüncesinde göreve talip olunmaz aslında. Göreve birileri seni çekerler, tercih ederler. Der ki gelir, tevdi ederler. Yani bu görevi sana verelim diye. Bizim İslam tarihine baktığımız zaman büyük alimlerimizin büyük çoğunluğunun kendilerine tevdi edilen görevlerden kaçmak için nice eziyetleri göze aldığı da rivayetleri vardır. Halbuki bugün insanlara bakıyorsunuz, göze batmak için, göz önünde bulundurmak için onca gayret sarf ediyorlar, onca emek sarf ediyorlar. Halbuki gerçek, hakikatin peşinde koşan insanlar, gerçek liyakat ve ehliyet sahiplerini bilirler, gerçek mürşitleri ve gerçek muallimleri bilirler. Ve o muallimlerin, o mürşitlerin peşinden giderler. Osmanlı döneminde muallimleri de öğrenciler kendileri seçiyorlarmış. Bu da çok önemli bir şey. Yani ders alacağı insanları kendiniz seçiyorsunuz. O yüzden bugün bu böyle bir yöntem yok ama keşke böyle bir yöntem olsa, insanların gerçek muallimlerin peşinde koşacağını, mütevazi muallimlerin peşinde koşacağını, mütevazi mürşitlerin peşinde koşacağını da buradan çok rahatlıkla anlayabiliyoruz.
Peki hocam, elçi Hazreti Ömer'i bir ağaç altında uyur buluyor. Buna da dilerseniz haftaya devam edelim.
İnşallah.
Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.